Ayrım 29. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 129. Harbiye Nazırlığı'nın Nazım Paşa'ya teklifi. 10 Temmuz 1912 Çarşamba. Bugün sabahleyin Vasati 10'da Evkaf Nezaretine gittim. Saat 12'de Sadrazam Konağı'ndan bir telgraf aldım. Mealinin hülasası, dünkü kararımız veçiyle bugün Meclis-i Vükela saat 3'te toplanacak ise de zat nokta nokta ının 2'de bazı arkadaşlarla beraber bulunmaları rica olunur. Onlara da malumat verildi. Tam 2'de Babali'ye gittim. Beni müteakip Hurşit Paşa, sonra Talat, sonra Hacı Adil, sonra Hariciye Nazırı geldiler. Encümen-i Vükela'nın bunlardan ibaret olduğu anlaşıldı. Nazım Paşa'nın Harbiye Nazırlığı müzakere mevzusu oldu. Hacı Adil'den başka itiraz eden bulunmadı. Sadrazamın şu sözleri üzerine karar verildi. Nazım Paşa askeri erken arasında bir mevki sahibidir. Ona teklif edilmeden başka birine teklif uygun değildir. İhtimal ki kabul etmez, fakat herhalde bir kere teklif olunmalıdır dedi ve Nazım Paşa kabul etmediği takdirde İzmir'de bulunan kumandan Abdullah Paşa'ya teklif olunması kararlaştırıldı. Nazım Paşa'ya Sadrazam tarafından bir telgraf yazıldı. Telgrafı Sadrazam söyledi, Hariciye Nazırı yazdı. Meali, askeri şura azasından 1. Ferik Nazım Paşa Hazretlerine. Bugün bazı mühim meselelerin müzakeresi için hemen Bab-ı Ali'ye hareket buyurulması tebliğ olunur. Sadrazam Said. Bu gibi durumlarda Sadrazam şimdiye kadar yazdığı telgrafnamelerde rica ve temenni gibi hürmet sözleri kullanmaktayken, Nazım Paşa'ya emir şeklinde telgraf yazmasının hikmetine, eminim ki orada mevcut olan arkadaşlardan hiçbiri dikkat etmedi. Benim fikrime göre Sadrazam'ın bundan maksadı, Nazım Paşa büyük bir ihtimalle kabul etmeyecektir. O halde içinde hürmet sözleri bulunan bir telgraf, kendisine yalvarılmış manasını ifade eder. Bunun Nazım Paşa'nın elinde bulunmasını Sadrazam arzu etmez. Şüphe yok ki Sadrazam böyle düşünüyordu. Oradan Meclis-i Vükela odasına geçtik. Diğer arkadaşlarla beraber gündelik meselelerin müzakeresiyle meşgul olduk. Saat 7.30'da dağıldık. 11 Temmuz 1912 Perşembe. Bugün Nazım Paşa Sadrazam'ın daveti üzerine Bab-ı Ali'ye gelerek yarın Cuma'dan sonra Hariciye Nazırı'nın hanesinde Hurşit Paşa ile görüşmeyi, ondan sonra cevap vereceğini ifade etmiştir. 12 Temmuz 1912 Cuma. Selamlık Yıldız'da Hamidiye Camii'nde oldu. Namazdan sonra vükela topluca huzura kabul buyurulduk. Oradan ayrıldık. 13 Temmuz 1912 Cumartesi. Vasati saat 3'te Bab-ı Ali'de Meclis-i Vükela toplandı. Nazım Paşa'nın mütalaasını Hurşit Paşa ile Asım ve Talat Beyler şöyle ifade ettiler. Dün Hariciye Nazırı'nın konağında Nazım Paşa ile toplantı yaptık. Nazım Paşa ahval hakkında malumat aldıktan ve Arnavutluk hakkındaki haberleşme evrakını tetkik ettikten sonra dedi ki, Harbiye Nazırlığını kabul ederim, ancak şartım vardır. Onlar da 1. Sıkı yönetimin kaldırılması, 2. İdareten sürülmüş olanların mahkemelerinin yapılması ve genel af ilanı, 3. Arnavutların genel siyasete aykırı olmayan tekliflerinin kabulü ve şiddet gösterilmeyip onları tarafımıza çekme yolunun tercihi, 4. Başkumandanlık vekaleti ile Harbiye Nezaretinin birleştirilmesi. bu 4 şartı koşmuş ve bir kağıda yazıp imza ederek vermiş. Adı geçen arkadaşlarımız bunları heyeti vükelaya arz eyleyeceklerini söylemekle beraber, onlar da Nazım Paşa'ya bazı şartları koşmuşlar. Onlar da şudur. 1. Ordunun gençleştirilmesi. 2. Siyasi ademi merkeziyet, yerinden yönetim, fikrine muhalefet. 3. Arnavutluk cihetindeki firari zabitan haklarında kanuni cezaların tatbiki. 4. Askeriye mensuplarının siyasetle uğraşmalarına mani olacak kanunun tatbikinin, evvelce siyasetle uğraşmış olan zabitanı içine alacak şekilde genişletilmemesi. Nazım Paşa bu 4 şartı kabul etmiş ve kendi teklifini imza ederek verdiği gibi, bizim arkadaşlar da tekliflerini imza ettirerek almıştır. Gizli belgenin bir sureti Sait Paşa nezdindedir. Bunun üzerine müzakere uzadı. Nihayet kanun-i esasi gereğince başkumandan padişah hazretleridir. Nazım Paşa'nın istediği vekalet şimdiye kadar tesis edilmiş değildir. Hususiyle Harbiye Nazırlığından düşse bile, başkumandanlığı padişahın şahsında muhafaza etmek arzusunu açık söylememişse de ima ettiğini Asım Bey'in söylemesi üzerine paşanın kabul edilmemesine ve diğer bir nazır aranmasına karar verildi. İzmir kumandanı Abdullah Paşa'ya teklif edilmesi kararlaştırıldı. Dahiliye Nazırı Adil Bey odasına gidip telgrafla haberleşti. 2 saat sonra gelip Abdullah Paşa'nın da kabul etmediğini ve kabul etmemesinin sebebinin muvaffakiyet ümidi olmadığını beyan ettiler. Yarınki pazar günü toplanmaya karar vererek o gecede ayrıldık. 14 Temmuz 1912 Pazar. Bugün yine Baba Ali'de toplanarak Harbiye Nazırı olacak zat hakkında müzakere etmekteydik. Hariciye Nazırı kabinenin istifa etmekten başka çaresi kalmadığını, çünkü durumun pek vahim olduğunu söyledi. Hurşit Paşa da bu fikirde bulunduğunu ifade etti. Müzakere pek perişan bir hal aldı. Hemen hemen kabine istifa etmek şıkkını destekler gibi oldu. Nihayet dendi ki, sadaret bütçesinin geçen günkü müzakeresinde Sadrazam Paşa'nın huzuruna ve umumi siyaset hakkında izahat vermesine meclis-i mebusan karar vermişti. Yarın topluca gideriz. Gerekli izahatı Sadrazam Paşa verir. Millet ve memleket bu heyetin şimdiye kadar fiil ve hareketlerine vakıf olur. Ondan sonra istifa ederiz ve orada kararımızı veririz. Bu karardan sonra dağıldık. Saat gece 8.30'du. 15 Temmuz 1912 Pazartesi. Sabahleyin vasati 10.30'da bahçe kapısında Hamidiye İmareti'nin yerinde inşası kararlaştırılan 4. Vakıfa'nın temel atma töreninde bulundum. Oradan Hacı Evliya Efendi ile beraber Evkaf Nezaretine gittim. 2 saat kadar kabineye dair konuşuldu. Cari ahvalden bazılarını hikaye ettim. Hacı Evliya Efendi ile ben bir araba içinde Baba Ali yokuşundan çıkarken telgraf nazırı Talat Bey yaya olarak iniyordu. Derhal bize yaklaştı. Harbiye Nazırlığını Mahmut Muhtar Paşa'nın kabul etmekte olduğunu söyledi. İşte bu söz üzerine Hacı Evliya Efendi benim hakkımda fikrini şöyle ortaya koydu. Kabinenin düşmesi halinde senin çekilmeni şahsın için arzu ederim. Fakat arkadaşlarımız kabul etmeyeceklerdir. Sen de kalmaya mecbur olacaksın. O halde evkafta kalmaya çalış. Olmazsa Adliye Nazırlığından başka nazırlık kabul etme. Fikrim budur dedi. Evliya Efendi beni cidden sever, pek sadık bir arkadaşım olduğu için düşüncelerini ehemmiyetle dinledim. Ben de kabinede kalmak emelim değildir. Hele düştükten sonra bir daha girmek hiç hoşuma da gitmez. Fakat doğrusu benim mevkiim başkadır. Cemiyet Merkez-i Umumisi'ne ve kabinede bulunan arkadaşlara karşı bağlılığım vardır. Onların darılması uygun değildir. Cümlesinin arzusuna ve kararına muhalefet, ahlak ve insaniyete aykırıdır. Hepsi tarafından öyle bir zorlama ve ısrar vuku bulursa ve adliyeye gitmek mecburiyeti hasıl olursa, ya seni veyahut Çorum mebusu Münir Bey'i evkaf nezaretine sevk edeceğim. Hanginiz evkaf nazırı olursanız, diğerinizi de adliye müsteşarı yapmak isterim dedim. Ve fakat kat'i bir karar vermeden bu hususta bir müddet müzakere ettik. Oradan birlikte meclis-i mebusana gittik. Saat 2 raddelerinde sadrazam beraber olarak heyet-i umumiye salonuna girdik. Sadrazam umumi siyaset hakkında vakıfane izahat verdiler, çıktılar. Bunu müteakip Hariciye Nazırı hiçbirimizin haberi olmadan yazıp hazırladığı nutku çıktı kürsüde okudu. Bu hali arkadaşlarca bit tabi hoş görülmedi. Sonra Vükela odasında tekrar toplandık. Sadrazam Mahmut Muhtar Paşa'nın Harbiye Nazırlığını kabul etmekte olduğundan bahisle görüşlerimizi sordu fakat iş yarına kaldı. Meclis-i Mebusan 4 oya karşı 194 oy ile kabineye üstü çizili itimat beyan etti, biz de dağıldık. Harbiye Nazırlığının Mahmut Muhtar Paşa'ya teklifi ve Sait Paşa'nın istifası. 16 Temmuz 1912 Salı. Bab-ı Ali'de Meclis-i Vükela saat 3'te toplandı. Sadrazam Sait Paşa, Harbiye Nazırlığına Mahmut Muhtar Paşa uygun görülmüştü, kendisine teklif etti. Bazı şartlar ileri sürüyor diyerek şartları saydı. 8 şart kadar vardı. Nazım Paşa'nın şartları arasından yalnız kumandanlıkla Harbiye Nezaretinin birleştirilmesi şartından başka daha birçok şeyler istiyor. Rumeli'ye kendisinin gitmesi ve ayan reisi bulunan pederinin de padişahın mendubu olarak gönderilmesi ve umumi surette ıslahat ve ilerlemelerden bahseden şeylerdi. Şartların kabul edilmemesinden ziyade böyle şart konması herkesi düşündürmeye başladı. Nihayet Mahmut Muhtar'ın da münasip olamayacağı kararlaştırıldı. Fakat karar vermezden evvel Hurşit Paşa koynundan istifasını çıkarıp verdi ve kat'i olduğunu söyledi. Bunun üzerine müzakere başka bir şekle girdi. Nihayet sadrazamın istifası kararlaştırıldı. İstifa şekli düşünüldü. Bu geceden istifanamenin saraya takdimine karar verildi. Bu sıradaki saat 8'de, Vükela'da da ayrıldı. Sadrazam nezdinde Talat, Hacı Adil ve ben kaldım. Sadrazam istifayı okudu, Hacı Adil de yazdı. Hülasası, Osmanlı Devleti'nin ayakta kalma vasıtaları hamdolsun mevcut olup, bazılarının abarttıkları gibi vahim bir hali olmadığı halde ordunun hakiki intizamını temin edecek Harbiye Nazır bulamadığı, Bahriye Nazırı'nın da istifa ettiği, Maliye Nezaretinin ise zaten boş bulunduğu, her vakit özellikle harp zamanında böyle üç mühim nezaretin boş kalmasının maslahata uygun bulunmadığından affını rica etmektedir. Saat 10'a gelmişti. Üçümüz veda ederek sadrazamdan ayrıldık. Otomobille Edirne kapısında bulunan Hacı Adil Bey'in hanesine gittik, yemek yedik. Saat 12'de Merkez-i Umumi'ye geldik. Bir saat görüştük, oradan otomobille Nişantaşı'na Halit Ziya Bey'in hanesine gittik. Başmabeyinci Lütfü Bey de oradaydı. Tevfik Paşa'nın Londra sefiri, sadareti uygun görüldü. Yarın Hariciye Nazırı'nın celbiyle Londra'ya bir telgraf yazılması hususunun padişaha arzını kendileri üstlendiler. Gece yarısından sonra saat 3 olmuştu, oradan ayrıldık. Ben Beşiktaş'ta kayınvalidemin hanesine gittim. Talat'la Adil İstanbul'a gittiler. Geceyi orada geçirdim. Sabahleyin 17 Temmuz evkafa gittim. Muavine, mektupçuya, muhasebeciye anlattım. Saat 3:30'da meclis-i vükelaya gittim. Gelen evrakın incelenmesi ve icrasıyla vakit geçirdik. Saat 7:45 geçe köprüden hareket eden vapurla Erenköy'ündeki haneme geldim. Yolda tesadüf ettiğim zevat, Selanik mebusu Rahmi Bey, Mebusan Meclisi Reisi Halil Bey, Adliye Nazırı Memduh Bey'di. Sohbetimiz bit tabi kabinenin istifasına ve ne suretle teşekkül edeceğine dairdi. Bugün Ayan Reisi ile beraber Halil Bey'in saraya çağrıldığını ve padişahın huzuruna kabul edilerek Tevfik Paşa'nın İttihat ve Terakki Fırkası tarafından güvenilir olup olamayacağı yolunda nabız yoklandığı ve her iki taraftan Tevfik Paşa'nın muhterem ve güvenilir bir zat olduğunun tasdik kılındığını ve nihayet Harciye Nazırı çağrılarak Tevfik Paşa'ya bir şifreli telgraf yazdırıldığını ve telgrafın nabız yoklama yoluyla olmayıp katli bir padişah iradesinin tebliğinden ibaret bulunduğunu, çünkü Harciye Nazırı Asım Bey'in vaktiyle Tevfik Paşa'dan sormuş, o da muvaffakat etmiş olduğundan sadarete tayin buyurulduğunun kendisine telgrafla tebliğ kılındığını Halil Bey hikaye eyledi. Asım'ın dönekliğine bakınız. Sait Paşa iktidar mevkiindeyken Tevfik Paşa'dan sadareti kabul edip etmeyeceğini soruyor ve bunu gizli tutuyor. Kayda değer durumlardan biri de istifa üzerine sadarete tebliğ olunan padişah iradesidir. Hülasası, gerek Sait Paşa'nın ve gerek vükelanın hizmetlerini takdir etmekle beraber, ileri sürülen sebeplere göre istifanın kabul olunduğunu ve yeni vükela heyeti oluşuncaya kadar hepimizin vekalete devam etmemizi emretmektedir. 18 Temmuz 1912 Perşembe. Sabahleyin evkaf nezaretine gittim. İşleri görmekle meşgul oldum. 1328/1912 senesi evkaf bütçesini Ayan'dan getirttim. Mektupçu Cemil Bey ile Sadaret Müsteşarı Adil Bey'e gönderdim. Bugün arz edilmesini rica ettim. Öğleden sonra saat 5 vardı. Baba Ali'den telefonla bir sonraki habere kadar mevkiimden ayrılmamamı sadrazam namına söylediler. Saat 7'ye yaklaşmıştı. Baba Ali'ye gittim. Hariciye, dahiliye, posta nazırları sadrazamın nezdindeydiler. Müzakere ettikleri husus, bugün iki zabit Mirliva Zeki Paşa'ya iki kağıt vermişler. O da süvari reisi Nazif Paşa'ya, Nazif Paşa da Harbiye Nazırı Vekili Hurşit Paşa'ya vermiş. Hurşit Baba Ali'ye gelip kağıdı göstermiş ve aynı kağıdın bir nüshasının da Şura-yı Askeri Reisi Nazım Paşa'ya verildiğini anlatmış. Kağıdın meali kısaca, Kamil Paşa'nın sadareti talebinden ibaret olup, 6 halaskar zabitan grubu mührüyle mühürlüdür ve altında el yazısıyla İstanbul Şubesi yazılıdır. Biz bunun müzakeresiyle meşgulken Hurşit Paşa otomobille geçti. Onu müteakip diğer bir otomobille de Nazım Paşa, Erkan-ı Harbiye Reisi Vekili Hadi Paşa ve 1. Kolordu Kumandanı Vekili Osman Paşa geçtiler. Bu kağıtları padişaha takdim etmek üzere saraya gittikleri anlaşıldı. Bu hususta şimdiye kadar alınan tedbiri sadrazamdan sordum. Hala hiçbir tedbir alamadıklarını, Hurşit Paşa'nın pek tereddütlü olduğunu söyledi. Kağıdı veren zabitlerin tutuklanmadıklarını sorduğum zaman anladım. Dedim ki, bu hususta tereddüt ve korkaklığın faydası yoktur. Bilakis memleket için vahim neticeler doğabilir. Bendenizin fikrimce, Harbiye Nazırı bir taraftan asker üzerinde bütün şiddetiyle mevcudiyetini göstermeli, diğer taraftan da Dahiliye Nazırı Beyefendi, polis ve jandarmayla memleketin asayişini tehdit edenler haklarında kanun hükümlerinin şiddetini göstermelidir. Fakat ne dahiliye ne de harbiye nazırının bu vazifeyi yapmak için lazım olan cüret ve cesareti göstermeye muktedir oldukları anlaşıldı. O halde dedim, yarın bugün tutuklayamadığınız iki zabit 20 misli olarak gelirler ve hepimizi kolumuzdan tutup dışarıya atarlar. Bu sözüm Sadrazam Vekili Sait Paşa'nın pek ziyade dikkatini çekti. Talat Bey de benimle aynı fikirde bulunduğunu söyledi. Fakat asıl vazifeyi üstlenen Harbiye ve Dahiliye Nazırlarında bu fikir ve cüret yoktu. Saraydan dönen Hurşit Paşa ve daha sonra gelen Adliye Nazırı Memduh Bey de beraber olarak gece yarısından sonra saat 3.30'a vasati kadar müzakereye devam ettik. Yarın askere hitaben bir padişah beyannamesinin yayımlanmasını tasvip ederek müsveddesi Sait Paşa'nın ifadesiyle kaleme alındı. İmza ettik, saraya gönderdik. Sabah olmak üzereydi, Baba Ali'den çıktık. Ben geceyi yine Beşiktaş'ta geçirdim. 19 Temmuz 1912 Cuma. Sabahleyin Yıldız'a gittim. Başkatip Halit Ziya Bey'in odasında oturdum. Gece gönderdiğimiz beyannameyi başka şekilde yeniden yazmışlar. Hariciye Nazırı 2. Mabeyinci Tevfik Bey'in odasındaymış. Ha, dün gecenin vukuatı arasında kayda değer olanlardan biri de Tevfik Paşa'dan Mabeyn-i Hümayun'a gelen telgraftı. Bu telgrafta sadareti kabul etmek için bir takım şartlar ileri sürmüştür ki şunlardır. 1. Meclis-i Mebusan'ın feshi. 2. Heyet-i Vükela'nın gizli ve açık hiçbir kuvvetin tesirine tabi olmayarak teşkili. 3. Cemiyetlerin ilgası. 4. Genel af ilanı, sıkı yönetimin kaldırılması. Pekala dendi. Gelsin, mesuliyeti üstlensin, yapabiliyorsa yapsın. Tevfik Paşa'ya hemen gelmesi için bir telgraf yazdırılması için Hariciye Nazırı'nın yarın saraya gitmesi uygun görülmüştü. İşte Hariciye Nazırı'nın bugün sabahleyin sarayda bulunmasının sebebi budur ve o telgraf da yazılmıştır. Selamlık Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde icra edilecekti. Cami-i Şerif'e gittim. Namazdan sonra Padişah Hazretleri giderken bana yaklaşarak dün gece İtalyanların Çanakkale Boğazı'na hücum etmelerinden müteessir olduğunu söyledi. Ben de hücum ettilerse iki torpido kaybettiler, kahrolarak geri çekildiler. Şu halde hücum etmeleri bizim için fena olmadı dedim. İnşallah diyerek arabasına bindi gitti. 20 Temmuz 1912 Cumartesi. Rahatsızdım, bütün günü hanemde geçirdim. 29. ayrımın sonu. Sayfa 137.